bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Son Yörük, Osman Şahin, Kaynak Yayınları, Eylül 1992. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. TRT Öykü Büyük Ödülü, Nevzat Üstün Öykü Ödülü ve Ömer Seyfettin Öykü Ödüllerini kazanan Osman Şahin'in kimi öyküleri İsveç, Polonya, Macar, Alman ve Fransız dillerine çevrildi. 1978 yılında Aydınlık Gazetesi'nde yayımlanan Yaşar Kemal Bir Çukurova'dır adlı röportajı da Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlandı. Şahin'in 20 öyküsü filme alındı. Bu filmler 11 uluslararası, 14 yurt içi şenliklerinde olmak üzere sinemamıza 25 ödül kazandırdı. Bu kitapta yer alan yazıların bir bölümü, daha önce Son Yörük başlığıyla 2000'e doğru dergisinde, öbür bölümü ise Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Kendisi de bir Yörük çocuğu olan Osman Şahin, Yörükleri, kaleleri ile Torosların gizemli dünyasını gerçek, yalın, şiirsel bir dille anlatıyor. 1. Toroslar. Asurların gümüş dağları, Romalıların Taurus adını verdikleri Toroslar, tek bir dağın, tepenin adı değildir. Olamaz da. Sayısız dağların, nehirlerin, kalın kar eskileriyle beslenen buzul göllerin, derin geçitlerin, boğazların, bin türlü otun, çalının, ağacın, ormanın boyattığı yaylalar ile antik ruhların gizlice çığlıklar attığı kocaman bir ülkenin adıdır. Türlü renklerde kuşların, geyiklerin, dağ keçilerinin, yün denizine dönüşen koyun sürülerinin yanı sıra değişik kültürlerle inançların yurdudur da. Ne yöne bakılırsa bakılsın, baharla kış, eskiyle yeni iç içedir orada. Bir yandan sayısız kent kalıntıları ve kaleleriyle antik bir dünyayı solur yaşarken, öte yandan geniş ağızlı dozer bıçaklarının yeni yollar açtığını, Hisar gibi yüksek, ulu, sert kayalıkların bağrına delici aygıtlarla durmadan hava ve güç sıktıklarını görür, duyar insan. Torosların gökyüzüne sokulan en üst sınırı, Pozanta arkasında ortaya çıkar. Gökyüzünün kuzey ufkuna doğru bir şahin gagası gibi yükselir, 3583 metreye ulaşarak Medetsiz Tepesi adını alır. Kalın kar ve buzullarla kaplı doruğun damarları, yüzlerce yıllık bir donmuşluk içindedir. İçerisi en ufak güneş görmeyen, beyaz yatağından hiç kalkmayan karlarla buzulların soğuttuğu o doruklar, ağır bulutların arasından başını arada bir göstererek pırıl pırıl parlar. Yaz kış ince dumanlı ak fırtınalar eser başında. Ora buzullarına vuran güneşin de göz kamaştırıcı parlak ölümü gözlenir orada. Buzul lavlarının aktığı o yükseklikler, insana ait değilmiş gibi ulu, yüksek görünerek, alışılmış dünyada olmayan bir görkem verir insana. Akıl almaz büyüklükteki dev kayalıklardan oluşan dağlar, hangi bilinmez oluşumlar sonucu ortaya çıkmışlardır bilinemez. Dağ uçları öylesine sivri, öylesine gökyüzüne yakındır ki, hiçbir tanrının, peygamberin, duanın adı geçmez orada. Sivri dağ uçları, yüzyıllardan beri oraların alakarlı buz denizine demir atmışçasına, gökyüzü maviliğine asılı dururlar hep. İnsan ne zaman o doğaüstü kayalıklara baksa, bir çöp kadar ağırlığının, özünün olmadığı kanısına kapılır da, her türlü tasarı ve düşüncenin öneminin kalmadığını sanır. Aşırı kentleşmenin bastırdığı duyguları, içinde yeniden uyanır. Yaşantılar akınına uğrar da, gerçek doğasına yeniden kavuşur. Görmenin tadına orada varır gözleri ilkin ve titreşen o sonsuzluğun içinde eriyip gitme isteğiyle yanar tutuşur. Gümüşü parıltıları karşısında büyülenerek vahşi kır müziğinin gizemli seslerini duyar hep. Dinozorlar döneminden kalma bir büyüde ve tarihte zengin bir doğa ve ruh durumuyla karşılaşır. Duyguları renklenir, ruhunun o dağlarca yönetildiğini sanır insan. Mitolojik düşler, efsaneler üfler durmadan insanın içine. Kimi sabahlar ses içinde kalmış, dünyadan kopmuş, gökyüzüyle bulutlar arasında kalmış doruklar, sivri adacıklar halinde görünür ki, ister istemez insan ora rüzgarlarının kanatlarına tutunası gelir ve açmakta olan bir tomurcuğun coşkusuna kapılıverir. Güneş, o dağların binlerce yıllık suskunluğunun üstüne doğar ilkin. Renkli görüntüleri, ağır gölgeler örneği her an değişir, bir uzar, bir kısalır. Eskisi yenisine karışmış karlar, Güneşin alnında kristal gibi parlayarak ağır dona ve buza keserler. Binlerce metre yükseklikteki o dağlar, nice kar ve buz çağlarına tanık olmuş, pütürlü, keskin, suratlarıyla yorgun, öfkeli ve kara görünürler. O buzulların, karların egemenliği bugün de sürmektedir. O dağların dorukları, derin koyakları, birer kar ve buzul yatağıdır ve ağır kış iklimlerinin etkisindedir. Milyonlarca yıldan beri o dağlara damgasını, o kar, eskileriyle buzullar vurmuştur. Sürekli değişimin ve hareketlenmenin canlı simgeleri olan o çığ bulutları, koyak tabanlarında üst üste yığılarak, basınç ve sıkışma nedeniyle çakmak taşı gibi sert ve keskin görünürler. Sonra da azar azar eriyerek akarsuya dönüşürler. Ora uçurumları öylesine derindir ki, büyük kaya parçaları yukarıdan devrilip yere düştüklerinde sesleri duyulmaz olur. Kendileri de ufacık ceviz kadar görünür. Karların, buzulların hareketi gözle fark edilemeyecek kadar yavaş olmalarına karşın, günün herhangi bir saatinde yeri göğü sarsan korkunç gürültülerle büyük çığ dağları halinde düşer, yuvarlanırlar yere. O yuvarlanışta kalın ağaçlar, ormanlar, kibrit çöpü gibi ufalanır, darmadağın olur. Yaşamlarını ve ölümlerini kendilerine özgü seslerle anlatarak büyük çatırtılarla göçen buzdağları, yüzyıllık ağaçları kökünden devirerek büyük buz, kaya ve ağaç ölüleri halinde yatarlar toprağın yüzünde. Bir zamanlar üstünden büyük nehirlerin aktığı yorgun nehir ve su yatakları kuş bakışı görünür. Buzullar, karlar yerlerini değiştirir. Büyük gürültülerle düşerken düştükleri yerleri de kendileri gibi değişime uğratırlar. Temmuz sıcağında puslu dağların güneş görmeyen yüzlerinde derin kar adacıkları görünür. Yazın koyak içleri sıcaktan çatır çatır yanarken, doruklarda acımasız rüzgarlar, ufacık kar fırtınaları estirir orada. Bol karlara ulaşmak isteyen, kendine güvenen herkes, oraların sarp, dolambaçlı, uçurumlu yokuşlarıyla poyrazlarına katlanmak zorundadır. Poyrazları bazen soluk aldırmaz, ata kuyruk sallatmaz cinsinden, tokat yemişçesine yüzünü döndürebilir insanın. Bol kar yüksekliklerinde dev kartallar dolanır. Kül renkli, beyaza çalan, kar tutkunu, kar kuşlarına rastlanır ayrıca. Karlar yağıp aşağılara indikçe, onlar da karla birlikte inerler. Baharda karlar eriyip de doruklara doğru çekilince, onlar da birlikte çekilirler. Bol karlarda bulutlara doğru yükselirmiş gibi görünen irili ufaklı buzul gölleri vardır. Ne suyunun aktığı bellidir, ne kaynadığı. Kenarları, otu, yarpızı bilmez. Güneş, katran karası göllerin yüzünde sıvı biçimlere dönüşür. Kara göl, Çinili göl, Ala göl, Kapı göl, Kartal göl adları verilen bu göllerin tümüne kartal çimeği der yörükler. Kartal sürüleri, yazları göle inip konarak, kanatlarını genişçe açıp çırpınarak çimerler. Ardından kayalıklara konarak güneşlenirler. Kartalların yıkanmasından sonra incecik yağ kirleri alır gölün yüzünü. Cilt hastalığına iyi geldiği sanılan yağla kaplı bu göllerde çimer yörükler. İktidarsızlık çeken kim erkeklerin kartal yağına bulanmış göl suyunun erkeklik gücünü artıracağı inancı duyulan söylentiler arasında. Kül rengi kuru taşlardan başka bir şey görünmez bol kar eteklerinde. Boz yapraklı sığır kuyruğu otlarıyla kevenlerin dışında ota, çalıya rastlanmaz pek. Ağır kışın erken ineceğini bilen otlar acele büyür, açar, çiçeğe durur, kış gelmeden de tohumlarını döker, kururlar. Toprağın son canı kara kevenli ölmez otudur. Ölemez otu da derler adına. Dikenli, açık pembe çiçeklidir. Kara kevenlerle ölemez otları kurursa, toprakta derin bir kuraklık yaşanıyor demektir. Kara kevenli, ölmez otları köklerini bu yüzden toprağın derinine, dikine 3-4 metre atar, köklenirler. Lif liftir kökleri de. Köklerinin kemik iliğine benzeyen yumuşacık bir de iliği olur ki, iliği olan tek ot türüdür kevenler yeryüzünde. Kevenler, öldürücü soğuklara karşı direnebilmek için toprağın, taşın yüzüne keçe gibi yapışmış kalmışlardır. Dikenlerini yapraklarından önce çıkarırlar. İğne gibi keskin, sivri dikenleri, içinde bulundukları sert iklime karşı bir tür tepkidir sanki. Diken uçlarında yer yer kırmızıya çalan olağanüstü güzellikte sarımtırak çiçekler açar ki görmeye değer. O çiçekleri yolup duvara assan, yaz kış öylece kalırlar. Bir de mosmor, can alıcı güzellikte çiçekler açan, At yoncası adı verilen yabani bir yonca türü vardır ki, toprağın dibine, dikine 3-4 metre kök atarlar. Kırnap gibi ince, sağlam köklerini tutup çekmeye kalksan, kabuğu soyulur da kökleri yine çıkmaz toprağın dibinden. Yosuna benzeyen boz çapar otlara da rastlanır ayrıca. O soğuk ıssızlıkların çölünde, yaşamın ilk koruyucu öncüleridir onlar. Topraktan suyla birlikte çeker, emerler gıdalarını. Güneş batınca toprak soğumaya başlar, köklerin alışverişi durur. Güneş doğunca tekrar çalışmaya başlar kökler. Günde iki kez çözülüp donan bir başkalaşımı ayak uydura uydura çalışırlar. Doğacakları, ölecekleri mevsimleri yalnızca kendileri bilir, kendileri seçerler. Boz çapar renkleri ve cam mavisi gökyüzüyle karışan koyun yünük kirinde bulutlardan oluşan yüksekliklerin kendine özgü bir garip kimyasını oluştururlar ki, ancak görenler duyumsayıp anlayabilir bunu. Ağustos ortalarına doğru gün dönmeye başlar Toroslarda. Arpa buğday hasadının ardından, fileze bastın mı, kara da bastın sayılır demeye başlar köylüler. Bu sözü doğrularcasına birdenbire indiriverir kara kış. Tek bir canlıya göz açtırmayan fırtınalar çıkar. Vahşi bir müzikte inim inim öterek inlemeye başlar mağara ağızları. Aşırı soğuklar, toprağın derinindeki bitki ve kökleri öz sularına varıncaya kadar dondurur. Çalılar, iğne ucu kırağılarla örtülür. Kuş sürüleri gökyüzünde silinir. Rüzgarlar kuzeyden güneye doğru süpürür tozdururlar karları. Dağların, tepelerin sırtında kar bırakmaz, tümünü tozlandırır, önüne katar, kuytulara basar yağarlar. Köylülerin, kürtül karı adını verdiği bu karlar öylesine serttir ki, bıçağını soksan geçmez cinsinden. Yükseklikleri kimi yerlerde 6-7 metreyi bulan karların eskileri yenilerine karışır bazen. Yıllanmış karlar kalın tuz iriliğinde kayraklanmış, kararmış kirli olur. Yaz sıcağında dura dura kurtlanmaya başlar. Baş parmak kalınlığındaki kar kurtları ağır bir devinimde hareket ederler. Avucu alındığında üşütecek kadar da soğuktur. Bir bardak su atıldığında suyu anında buz gibi yapar. Bardaktaki su rahatlıkla içilebilir. Temizdir kar kurtları çünkü. Kar çağı da sona erer, ardından görülmemiş bir su gürültüsü almaya başlar dağların yüzünü. Yamaçlar, arklar, dereler tümüyle akara keser. Akıp geldikleri yörelerin toprağından alır renklerini sular. Toprağın öz suyuyla beslenerek ilk açan çiçekler, çiğdemlerle nevruzlar olur. Ardından korkunç, akıl almaz bir bitki fışkırması patlar ki, tüm dünya dağlarını kıskandıracak kadar ota, çimene, çiçeğe keser her yan. Yamaçlar kendilerine özgü renkleriyle taçlanır, kudurtucu güzellikteki çiçeklerin damarlarına kar sularının kokusu siner. Türlü ağaç, türlü çam, katran dipleri diz boyu otlarla örülür şişer. Pınar gözlerine mor salkımlı kaya ve oğlak menekşelerinin gölgeleri düşer. Çiçeğe duran sığır kuyruğu otları bir tür sarılar ormanına döner. Sayısız orman, dal, yaprak, değişik bulutların solungaçları olur da ormanların ince pürle kaplı eleğinde süzülerek akar. Bazen de iyice sallanıp hareketlenmek için kendi yerlerini yine kendileri yaratarak kendi rüzgarlarının görünmez büyülü köpüğüyle oynaşırlar. Boz kara, küt dallı, yorgun, yaşlı dağdağın ağaçlarının gövdelerinden uzun sakalımsı tüyler, kabuklar sarkar. Ardıç ve dağdağın ağaçları bu görünümleriyle rüzgarda ayine duran orman dervişlerini anımsatırlar. Günler geçer yürüye, sürüye kesmeye başlar dağlar, yaylalar. Kıl çadırlı oba içleri gece gündüz teke, süt, yağ, peynir, çökelek ve ayran kokar. İnsanlar doğanın güzelliğini kimi yerde yalnızca izlemekle yetinirlerken, baştan başa ota, çiçeğe, arıya, kelebeğe, yeşile kesen toroslarda bunun asıl gerçeğini görür yaşarlar. Elleriyle dokunur, kokusunu içlerine çekerler. Çekmekle de kalmazlar, içlerinden geçirdikleri düşleri ateşleyen bir masal gerçeğini yaşarlar bazen. Güneşsiz suların, nehirlerin aktığı Toros diplerinde dağlar kadar eski yaşlı ormanlar, ağaçlar yer alır. Cocak Deresi'ndeki Devlet Orman İdaresi'nin koruma altına aldığı dev ardıç ağacının gövde çapı 7 metre 60 santimi bulur. Katran, sedir ağacının bedeninin çevresi ise 9 metreye yakındır. Boyları da 40 metreyi aşarak kara bir kayış gibi gökyüzüne doğru yükselir. Sigara ucu kadar budak lekesi göremezsin gövdelerinde. her iki ağacın yaşları, Osmanlı İmparatorluğu da dahil birçok devletin yaşından fazladır. Bu iki ağacın değil gövdelerini, bir tek dalını bile dev bir kamyon ancak taşıyıp götürebilir. Geniş bir alanda kesim yapan orman işletmesinin işçileri, 400-500 yaşındaki ağaçları devirip keserek orman içlerine dozerlerle yollar açıyorlar. Kesimi yapılan yaşlı ağaçların altından üst üste yığılmış 3-4 katlı dev mezarlarla içleri ağzına kadar insan kemikleri basılmış mağaralar çıkıyor ortaya. Mezarlık günümüz kent mezarlıklarından daha büyük bir alanı kaplıyor. İnsan iskeletleriyle dolu mağaranın içinde zırhları, iskeletleri, giysileri birbirine karışmış, kaynaşmış, çürümüş iskeletleri yükselen bir kamyon ancak götürebilir. Cocak Deresi'ne bakan uçurumlar öylesine dik, öylesine yüksektir ki, o kuturdaki ağaçlar kesilip aşağılara atıldığında, ufacık odunlara dönüşünceye kadar parçalanıp dağılabilir. Bu yüzden kuralları katı ve serttir Torosların. Oralarda yaşayan canlıları, ağaçları, bitkileri kendi acımasız iklimine uydurur. Uymayanlar da canlarıyla öderler bunu bazen. Örneğin, havada bulutun çekirdeği bile yokken, birdenbire ceviz büyüklüğünde, çakmak taşı keskinliğinde bir dolu sağanağa yağmaya başlar ki, kaçacak delik bulamazsın. Dolu zığlımı her şeyi çarpar, derler. Dalı, yaprağı, çiçeği, tohumu silkeler, indirir, döker yer. Az sonra da açan güneş ortalığı kızıştırmaya başlar. Boz renkli, kırmızı, pembe kanatlı, parmak iriliğinde çekirgeler çıkar ortaya. Sırt sırta verip binerek çiftleşir, uçuşurlar. Derken onları, renklerini kayalıkların renklerine uydurmuş, sessizce pusuda bekleyen kaya kertenkelelerinden biri kapıp yutar. Kertenkeleyi de bir süre sonra atmacalardan biri kapar. Yılanlar azgın toprağın yüzüne vuran fare deliklerinden içeri girip akarak onları yakalayıp iştahla yutarlar. Kış gelir, yılanlar toprağın derinliklerinde ağır kış uykularına yatınca fareler de gelir onları yer bitirirler. Böylece biri öbürünün yemi, gıdası olur orada. Rüzgarları da akarsuları gibi birdenbire indiriveren yağmuru ve karı gibi huysuz ve sinirlidir Toros'un. Yalnızca kuzeyden güneye doğru değil, güneyden kuzeye, doğudan batıya, aşağıdan yukarıya doğru da delicesine eserler. Binlerce yıldan beri gece gündüz vura vura, toz toz yiyip bitirmişlerdir kayalıkların yüzlerini. Timsah sırtı gibi tırtıklı, dikenli, zımparalanmıştır kayalıklar bu yüzden. Sert iklim, insanlarını da derinden etkilemiştir Toros'un. Yörüklerin sevinçleri, öfkeleri, ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri yine o dağlardan alır huyunu. Dünyada var olan en korkunç güç, alçak gönüllüktür diyen ünlü Sovyet yazarı Dostoyevski'ye hak verdirecek denli alçak gönüllü, dost ve sıcak olan, tatlı tatlı konuşan, gülen, sıradan bir yörük insanın yüzü, gökyüzünün aniden bulutlanması gibi birdenbire kararıverir. Öfkeden, sinirden tir tir titrer tanınmaz olur. Soluklu aygırlar örneği canlı, parlak bir öfkede açılan gözleri, öldürücü, korkunç bir kimliğe bürünüverir. Karaca olan türküleri gibi sevgi, doğa ve tutku kokarken birdenbire dadaloğullaşır, padişah fermanına meydan okuyan dövüşçü biri oluverir. Kuş uçmaz, kervan geçmez, kül renkli, ıssız kayalıkların üstünde iri gök kartalları dolanır, gün boyu. Parçalanmış leşlerin ve gökyüzü ruhlarının koruyucusu ve gözcüsü kartallar. Tepe başlarında üst üste yığılmış taş yığınlarına rastlanır ayrıca. Ne için yığıldıklarını, tepe başlarına ne zaman konulduklarını, ne işe yaradıklarını kimse bilmez. Öylesine eskidirler ki, zaman onların üstüne donmuş kalmış gibidir. Eridikçe güneşin önünde geri çekilen buzul artığı, duygusuz taş yığınlarına da benzemezler hiç. Ölmüş gitmiş, yörük ulularının anısına yığılmış, makam taşları veya gömüt eskileri de değildir. Sığınağa, av için pusu kurulacak yerlere de benzemezler hiç. En ufak kazma, kürek, çekiç izlerine de rastlayamazsın yüzlerinde. Bir başka evrenden gelen canlılarca dikilmiş yığılmışlardır sanki. Oysa iyice yakından bakıldıklarında, yıllar önce oraya insan eliyle taşınıp yığıldıklarını görüp anlamaya başlar insan. Her yığın çıplak kaya ve tepe başlarında bir tür insan habercisiymiş gibi görünür, dururlar öylece. Göçer obaları arasında çıkan amansız kavgalarda yenen oba, yenilen obaya inat olsun diyerek giderler, onların görebilecekleri yüksekçe bir tepenin başına bütün gün çalışarak taş yağar giderler. Ölçülerini aldıkları göç arabasının görebileceği yüksekçe yerlere kendi yengilerini simgeleyen utku taşlarını yağar giderler. Size olan öcümüzü aldık, yengimiz bu taşlar kadar sağlam, kalıcı olsun diyerek. Hiçbir göç arabası o yenge anısı taş yığınlarına ellerini sürmezler, yıkmazlar. El sürmemek yücelik kazandıracaktır çünkü onlara. Onlara dokunmak ise mertliğin, yiğitliğin ölümü demektir. Utku simgeleri o yığınlar, yıllardan beri o ıssız, çıplak kayalıkların, tepelerin başlarında birbirlerine bakar dururlar hala. Zamanın dışına düşmüş, gerisinde kalmış eski mertlik anlayışlarının, duygularının kendilerine sindiğini duyumsatırcasına. Aktaş, Karataş Tepesi veya Habib'le Kabil'in öyküsü. Gavur uçtuğunun kuzeyinde, Ağlayan Dağ denilen kayalık, sivri, çatal bir dağ yükselir. Ağlayan Dağ'ın tepesine ne zaman bir kör duman çökse, yörükler söylenmeye başlarlar. Ağlayanın başı dumanlı, bugün yola çıkılmaz diye. Ağlayan Dağı, fırtınadan, borandan öylesine karışır, öter ki, yörüklerin, ayı kaldıran rüzgarı dedikleri cinsten rüzgarlar, insanı yerden yere vurup soluksuz bırakabilir. Ağlayanın başı kayalık, taşlıktır. Ot bitmez, çalı nedir bilmez. Öyle ki, dişinin dibini karıştıracak bir tek çöp bulamazsın. Kışın dağın başı kar tutmaz. O fırtınada, boranda kar duramaz, alır hepsini aşağılara savurur. Yalnızca kar değil, toprak da duramaz ki. Otu, çalıyı, çekirdeği tanısın, yeşertiyi görebilsin. Ağlayanın tepesi, Hazreti Ali'nin kılıcı gibi iki çataldır. İki tepe bıçakla kesilmişçesine, dikine ayrılır birbirinden. Ağlayanın tepesine çıkıp da aşağılara baktığında insanın başı döner. Taş atsan attığın taşın düştüğü yeri de göremezsin. Dipleri uçsuz bucaksız kör birer combaradır. Bu iki dağdan batıdaki kömür gibi kapkaradır. Doğuya düşeni ise kirece batmış çıkmış gibi beyazdır. Çatalının biri kara, biri beyaz görünümüyle bir doğa harikasıdır. Göreni şaşırtır. Bu iki tepeden birinin ne zaman karaya, öbürünün ne zaman beyaza dönüştüğünü kimse bilmiyor. Yörükler, bu iki tepeden birine Karataş, öbürüne Aktaş Tepesi adını vermişler. Söylencelere göre bu iki tepe, ilk yaratılış günlerinde birbirlerinden ayrılmaz iki kardeşmişler. Zamanla geçinemez olunca, kanlı bıçaklı kavga ederek ayrılırlar. Araya düşmanlık girer. Sonunda biri öbürünü öldürür. Böylece Karataş Tepesi kötülüğü, Aktaş Tepesi de iyiliği simgeler.